Yaratıcı Yazarlık Tekniklerinin 9. haftasına hepiniz hoş geldiniz. İyi bir hafta dileyerek dersimize bu hafta diyalogdan oluşan öykü yazmanızı istemiştim. Yazdık. Diyaloglarımızı okuduk birbirimizin. Ve aslında fark etmenizi istediğim, yani bir ortak bir nokta var bu diyalogların arasında. Hepimiz birbirimizin diyaloglarını görmeden dahi böyle bir birbirimizle ortak olan bir şey yapacaktık. Ne yapacaktık? Bu öykülerimizde, yani diyaloglarımızda mutlaka bir çelişki olmalı ki diyalog devam edebilsin. Yani hepimizin öyküsünde bir çelişki vardı. Ya öyle ya da böyle, az ya da yok, karmaşık ya da değil, hani fazla ya da az bir çelişki var. Aslında zaten dramatik yapının, ya yani dramatik yapı derken dram aslında hani eylemdir. Genelde dram hüzünlü olayların ya da traji ve komedi ve hüzünlü olayların birleşerek oluşturduğu işte yapıya falan denir diye düşünülür, ama aslında dram bir çelişkinin ve eylemin bulunduğu bir yapıdır. Yani dramın gerçek, dramatik yapının gerçek şeyi, tanımı budur. Bir dramatik yapıda olması mecburi olan tek şey vardır. Dramatik yapıda bir insanın bütün bir saat boyunca durması da bir dramatik yapı olabilir. Ama bunun içindeki çelişkiyi eğer bize göstermiyorsa yazar, oyuncu ya da herhangi birisi, bir öğe, bu gösterilmiyorsa karşısındakine, yani seyirciye, o yapı dramatik yapı değildir. Ve dramatik yapı olması için çelişkinin olması gerektiğini söylemek yeterlidir. Yani o kadar, hani ya bunu tekrarlamış gibi oluyorum ama bunun en, yani bir diyaloğu çok fazla açıklamaya gerek görmezsiniz. Diyalog diyalogdur, konuşmadır, şeydir. Onun için bunu anlatmak için en böyle kaba, en her yerde, her şeyde olabilecek bir şey olan, bir öğe olan diyalogdan yararlanmak istedim. Şimdi ben size bir çelişki olmalı falan dediğimde çok kafanızda oluşmayabilirdi. Ama sizin oluşturduğunuz, mesela herkes kendi çelişkisine dikkat etsin. Kendi yazdığı öykündeki, yani diyalog öyküdeki çelişkiye dikkat etsin. Yani mesela Elif'in çelişkileri nelerdi mesela? İşte bir işte rahimde bulunan iki bebek. Bu bebeklerin birbirleriyle olan ilişkisi, doğmak istemek istememek, korkmak korkmamak arasındaki gel gitler, işte annenin işte şeyi, bunların hepsi aslında bir çelişkiyi oluşturan öğeler. Ya buna benzeyen, herkes kendi öyküsündeki çelişkileri düşünsün. Yani mesela işte bir dramatik yapıda genelde zıt öğeler canlandırılır. Zıt öğeler, yani işte atıyorum işte bir tane zengin oğlan, fakir kız nedir? İşte zenginlikle fakirliği işlemek için işte bir tane işte aşkı ya da aşkın güçlülüğünü işlemek için işte iki zıt öğeden yararlanarak şey yapar. Kontrastı öne çıkarırlar. İşte yani sefillerde mesela, işte şimdi aklıma geldi, nasıl nereden geldi bilmiyorum ama yani adamın kürek mahkumu olmasına rağmen işte dürüstlüğünü şey yaparlar. İşte onun işte şeyken işte o çamdanları çaldığındaki çamdanları çaldığı rahibin dürüst olması onun işte dürüst olması ya bir başlangıç yapması için yeterlidir bile. İşte o eğer dürüst olmasaydı bu çelişki olmazdı. Yani o çelişki aslında onun dürüst olmasıyla başladı. Ama bunun dürüst olması bir şekilde yani kalırdı. Ama eğer o müfettişin hani bunu hep biliyorsunuzdur şey sefilleri. Javert miydi öyle bir adam vardı müfettiş.
Evet Javert.
Şeyi yakalıyordu. Yakalamaya çalışıyordu Jean Valjean. Bu adamın yani Javert olmasaydı Jean Valjean'ın yaptığı hiçbir şeyin bir anlamı olmayacaktı aslında. Çünkü bir kovalayan olmayacaktı. Yani aslında her çelişki bir dramatik yapının kurgusuna hizmet eder. Ve ne kadar çok çelişki olursa olay o kadar karmaşıklaşır. Ama şimdi ya işte hadi şundan da bir çelişki koyalım. İşte tuz biber ekmek gibi çelişki koyarsak ya öyle bir çelişki yumağı yapılmalı ki bir ya çelişki yumağı derken değil aslında. Çelişkiler hani şu an hiçbirimiz bir bilgisayar programcısı değiliz ama ya aşağı yukarı biliyoruz yani bilgisayar programının nasıl bir şey olduğunu. İşte bir şey olursa bir şey olmaz, bir sonuç göstermez. Bir şey olmazsa o sonuç gösterir. Yani if else bilmem ne falan işte anladınız onu siz muhtemelen. Şu olursa şu olur, bu olursa bu olur gibi. Ya bir bilgisayar programımışçasına başka örnek bulamadım çünkü. Örmeliyiz. Bu da aslında ya mesela işte geçen de bir şeye gidiyorum. Bir tane bir öykücünün yaratıcı yazarlık dersine gidiyorum. Bu şeyde bir tane kadının bir tane kurgu kurmuş. İşte kanserli bir adam var. Adam zaten ölecek. Öleceği için de intikam almak istiyor. Çünkü o adamın yani şey amcasının oğlunun karısı. Amcasının oğlunun karısı karısını seviyor bu kız. Şey adam. Kanserli adam. Kanserli adamın adı Adem. Amcasının oğlunun adı da Halil. Halil'in karısının adı da Asiye. Asiye Adem Asiye'yi seviyor. Asiye de Adem'i seviyor. Şimdi Asiye bir şekilde bunlar şey yapamamışlar şimdi. Kavuşamamışlar. Kavuşamamasının nedenini yazmamış. Bir. Yani çelişkiyi oluşturacaksan çelişkiyi oluşturacak olan şeyin bir nedenini yazarsın ya da itici gücünü yazarsın. O çelişkinin nasıl derler? O çelişkinin kancasını yazarsın. Diğer kancasını da yazarsın ki o çelişki o metni eylemi bir şey neyse havada tutsun. Şimdi bu bir. İkincisi de orada şey yapmış mesela. Adem şeyden Halit'ten intikam almak için Asiye'ye yazıyor. İşte güzel işte aşk mesajı yazıyor gecenin yarısında. İşte karı ulan sen benim karıma nasıl işte aşk mesajı yazacaksın, yazarsın. Ben seni öldürürüm diye şey yapacak güya. Hani öldürecek. Bir eylemi havadan atıp ondan sonra onun sizin istediğiniz yönde ilerlemesini umamazsınız bir kere. Hani bu nasıl derler? Bir yani kurum değildir de hani şimdi o eylemi yönlendirmeniz gerekiyor. Şimdi ben mesaj attım ama bu mesajı niye attım? Ya da hani bu mesajı attıktan sonra bu kadının, adamın, işte diğer adamın eylemlerini nasıl yönlendirmeliyim ki bu mesaj benim amacıma ulaşsın? Bunları düşünmemiz lazım ya. Bu hani nasıl derler? Bir perçinleme diyorsak hani kaynağı kesinlikle tutması gerekiyor ki o eylem o menteşede yürüsün ve diğer çıkıntıya otursun. Ve işte güya şey yapıyor. İşte gerçekten de adam nasıl, her nasıl oluyorsa adam götürüyor Adem'i, öldürüyor. Adem de intikamını almış oluyor şimdi. Hem de ölmüş oluyor. Ne güzel. Acı çekmeden de ölmüş oluyor. Şimdi kanser hepimizin olduğu, yani hani artık gerçeğimiz, tamam mı? Gerçeğimiz artık. Buna gerçek hayatta inanabilirsiniz belki. Ama arkanızı döndüğünüzde bir Harry Potter görürsünüz. Harry Potter'a gerçek hayatta inanamazsınız. Ama okuduğunuz zaman inanırsınız. Çünkü Harry Potter'ın dramatik altyapısı gayet iyi yapılmıştır. Felsefe taşında Dumbledore Harry'e bir şey söylemek ister. Daha felsefe taşında ama. Birinci Harry Potter'ı okumayan var mıdır bilmiyorum ama okumaya yoksa da okusun. Ama anlatmaya çalıştığım şeyi okumasanız da anlayacaksınız şimdi. Birinci kitapta daha, yani 7 kitaplık bir seridir bu. Birinci kitapta bir şey söylemiştir Dumbledore, yani okul müdürü Harry Potter'a. Ve 6. kitapta o söyleyeceği şeyi öğreniriz biz. Eylem gitmiştir, dolanmıştır. İşte bir şekilde hani onun söyleyeceği şey, o kehanet meselesi bir şekilde küçük küçük ipuçları verilmiştir. İşte bir şey yapmıştır. Hani hiçbir şey boş değildir. Hiçbir şey, Anton Çehov'un bir şeyi vardır. İşte bir öyküde bir tabanca varsa mutlaka patlar. Patlamaya da bilir aslında. Hani şimdi patlamalıdır demeye çalışmıyorum. Ama patlamasa bile o tabancanın söylemek istediği bir şey olması gerekir. Yani o tabanca neden orada? Bu adamın avcı olmayı, hayvan avlamayı sevdiğini söylemek için mi? Bu adamın işte silah koleksiyonunun işte başka bir şeyinde, güdüsünde ya da başka bir davranışında bir işareti, bir nasıl derler, geri, yani bir şey var mı? Bir karşılığı var mı? Bunların hepsini ilmek ilmek, yani şimdi siz bunların hepsini şey yapmayabilirsiniz. Düşünmeyebilirsiniz. Zaten kimse düşünmeyebilir. Düşünmek zorunda da değil. Yani bir şekilde bu öyle ya da böyle olaya zaten girdiğinizde bunları düşünmek durumunda, yani düşünmek istemeseniz de olaya girdiğiniz için, mesela işte bir karakteri yazarsanız, geçen işte derste şey yapmıştım, otobiyografisini yazın karakterlerin, ondan sonra şey yap, zaten bunları şey yapacaksınız, onlar size söyleyecek zaten eğer öyle bir şey yaparsanız. Ama bir şeyin eğer inanılır olmasını istiyorsanız, çelişkiyi, öyle eylemi, yani hayatta bu olur ama edebiyatta, sanatta bu olmaz. Hani ben savurayım da o nereye giderse gitsin değil. Ben savuracağım ve onun kontrolünü de sağlayacağım demelisiniz. Umarım anlatabilmişimdir ve sormak istediğiniz bir şey var mı konu hakkında?
Ya ödev ne? Ben onu anlamadım.
Şimdi ödev vermedim. Bu diyaloğu neden verdiğim? Ödev, daha vereceğim ödev.
Tamam. Ben de ödev diye dinliyorum. Böyle kafam karıştı bir daha.
Ama ödev diye dinlemen... Ya ödev
yani
diye...
Yani ödev de vereceksin ya.
Yok, ondan ödev vereceğim.
Ben şey yaptım. Kafam iyice şey karıştı.
Ya olduğu gibi dinleyin ya. Ödev zaten bir şekilde ödev vereceğimizi söylerim. Soracağınız bir şey yoksa o zaman ödeve geçeyim madem.
Aslında çelişkiden kasıt, yani tam olarak şey, zıtlık ya da yani aynı şeyi söyler durursak bunun bir anlamı olmaz demek istiyorsun sanırım. Ya ben öyle anladım. Yani bir karşıtlık ya da işte bir farklılaşma, bir yerde bir ayrışma olmak zorunda ki bir örgü, giriş, işte bir şey, çözülme noktası olabilsin. Çünkü sonuca bağlayabilmek için, yani bir düğüm mü çözmek için ya da düğüm atmak için en azından iki ucumuzun olması gerekiyor herhalde. Kastettiğin şey bu mu?
Evet ya şey düşün. Şimdi ben elimi kaldırıyorum. Bu el kalktıktan sonra inmek zorunda değil mi? Yani inmek zorunda yani. Bir zıttının gerçekleşmesi gereksin ki hareket etmek hareket etmek durumunda kalsın. Hareket edebilsin ya da. İşte hayatta zaten bir durağanlık ve hareket arasındaki çelişkiler yumağı değil midir zaten yani? Hep aynı şeyi yaptığımızı düşünelim. Şu işte nasıl olmayacaksa diyaloglarda, öyküde ya da işte dramatik yapının herhangi bir öğesinde de hep aynı şey ya da aynı yöne doğru gitmemek lazım. Dediğin gibi yani yani evet aynen öyle diyorum. Yani bir farklılık, bir ayrım olması gerekiyor. İlle zıtlık olması gerekmiyor ama bir şekilde yapılan eylemin farklılıktan kaynaklanan bir sonucu olması gerekiyor. Ya da nedeni olması gerekiyor. Herhalde anlaşıldı. Şimdi bugün size bir tane şey giriş, bir tane satıcı gelir ve bir şey satmaya başlar, çalışır. Hedefler ya da ne diyorsanız. Böyle bir öykü yazmanızı istiyorum. Yani işte evinize mi gelir, pazardasınızdır da yanınıza mı gelir ya da işte çağırır mı? Yani gelir ille de hani ayaklarını işte şey yapıp gelmek anlamında değil yani. Satıcı meydana çıkar ve size bir şey satmaya çalışır. Bunun işte başlangıç, bunu başlangıç alarak bir öykü yazmanızı istiyorum. İşte.
Ya olayı bitirmeyelim mi yoksa hani bu satıcı gelecek, bunu bir ürünü pazarlamaya çalışacak. Ben ikna olmayacağım ya da olacağım ya da soru soracağım gibi mi?
İstediğini yapabilirsin. Yani
Yani.
ister oyun şey, ister alırsın, işte sattığı şeyde bir sıkıntı çıkar, ister işte bunların hiçbiri olmaz. Yani hiç alakası satıcısa diye gelir, yanın işte satmaya çalışır ve sen almazsın ama yanından bir arkadaşın geçer ve öyle devam edersin öyküye. Yani sen bilirsin. Ama
Ay
bunun
giriş deyince hani dedim acaba ne kadarını yazayım diye düşündüm de bir an o yüzden.
nasıl yani? Ya bunu
Hani giriş
giriş.
gelişme sonuç oluyor ya
Hayır, böyle
şey.
bir başlangıç noktası demeye çalışıyorum. Yani giriş dersen zaten hani böyle bunu işte satıcı gelir ve bir şey, yani bunu zaten öykünüze kullanmazsınız. Yani bu bir başlangıç noktasıdır. Hani böyle bir satıcı gelir ve bir şey satmaya çalışır.
Tamam, hani sen konuyu veriyorsun, hani bu şekilde biz bunu bir şekilde öykü yapacağız.
Böyle başlayacak bir öykü yapacaksınız. Öyle ya da böyle. Nasıl istiyorsunuz? Sormak istediğin bir şey var mı bu arada? O zaman istiyorsanız kaydı şey yapabilirsiniz, durdurabilirsiniz.